Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Bir haftanın ardından bu sefer Talha yok.
Evet, Talha Polonya'ya gitti.
Gezmeye gitti arkadaşlar. O hayatının keyfine bakarken.
Biz de burada çalışacağız.
Evet, biz de burada sizlere teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri aktaracağız. İlk önce şunu söyleyeyim. Hala da hastalığım devam ediyor. Nasıl bir hastalıksa yapıştı gitmedi.
Evet, bir süredir gitmedi.
Sesinden de anlayabilirsiniz. Kusura bakmayın. Hatta inşallah hani umudum programı kesmeden çekip tamamlayabilmem yani. Gerçekten şu anda çok zor konuşuyorum.
Evet, iki haftadır devam ediyor gerçekten.
İki haftadır devam ediyor gerçekten çok yoğun bir şekilde. Bir yatırdı, kaldırmadı. Allah yani dostlarımdan uzak tutsun diyeyim. Hatta düşmanlardan da yatırmasın. Zor.
Zaten bir şaka yapıldı. Bazı okuyucularımızın yüreğini indir.
Evet öyle. Ayrıldı demişlerdi şaka olsun diye. Ama videonun sonunda açıklayınca tabii şaka olduğunu sonuna kadar beklemek zorunda kalmış sevenlerimiz. Sağ olsun onlar da bana sosyal medyadan ulaştılar. Bu hafta Londra'daydım ben. Hasta yatağından kalkar kalkmaz bir de Londra'ya gidip geldik. Neden gittik? Huawei P9 lansmanı vardı. P9 enteresan bir telefon. Hatta ilk sızıntıları geldiğinde şaşırmıştık, heyecanlanmıştık. Çünkü Leica ile gidilen işbirliği sayesinde telefon üstündeki kameraların lensleri ve düzenlemesi Leica tarafından yapılmış. Çift sensörlü bir cep telefonundan bahsediyoruz burada. 12 megapiksel iki tane kameraya sahip. Kameralardan bir tanesi RGB diziliminde. Yani standart fotoğrafları çekiyor, renkleriyle beraber kayıt altına alıyor. Bir diğer sensör ise monokrom düzenekte ve beyaz ayarı, alan derinlik bilgisi, ışıklandırma bilgisi gibi bilgilerin kaydedilip fotoğraf üstünde işlemede yardımcı olarak kullanılmasından sorumlu. Çektiği fotoğraflara baktığımızda gerçekten çok profesyonel bir şekilde arka tarafa bokeh efekti verebildiğini görüyoruz. Hı hı. Sanki büyük lensli bir SLR makine kullanıyormuşçasına arka tarafı bulanık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Biz nerede görmüştük ilk olarak bunu? HTC One M8'de görmüştük ama HTC One M8'de kameraların düşük çözünürlükte olmasından dolayı tam da istenen etki yakalanamıyordu. Bazen hatlar arka plandan tam olarak ayrılamıyordu. Sanal bir etki oldu. İster istemez biraz hissedilebiliyordu.
Senin paylaştığın fotoğrafları gördüm gerçekten. Çok iyi bir iş çıkarıyor kamera yani.
Gerçekten çok farklı bir işçilik ortaya koymuşlar. Normal bir profesyonel değilsen eğer, fotoğrafçılıktan sonuna kadar anlamıyorsan, onun sanal olarak elde edildiğini anlaman gerçekten çok zor. Beni çok etkiledi. Ben çok keyif aldım telefonu kullanırken. Kirin 955 yongasıyla geliyor. Kirin 955 hız olarak nerede derseniz eğer. Aslına bakarsanız Snapdragon 810 ile 820 arasında yer alıyor ama 810'a daha yakında. Hı hı. GPU tarafında ise ne yazık ki 810'dan daha kötü bir GPU'ya sahip. Zaten telefon Full HD ekranlı gelmekte. Büyük ihtimalle Huawei burada 2K ekranı kaldıramayacağını düşündüğü için GPU'yu Full HD'de karar kılmış. İyi de olmuş. 5.2 inçte açıkçası çok da sırıtmıyor. Yine keskin ve net bir şekilde görüntü vermeye devam
edebileceğiz. Özellikle oyunlarda falan zaten pek zorlanacağını sanmıyorum yani. Bugünlerde.
Öyle deme, oyunlarda zorlanıyor. Çünkü içindeki Mali-T 880'in MP4 yani 4 çekirdekli versiyonu birazcık günümüz için yetersiz.
Gerçi mobil oyunlar da aldı başını gitti şimdi.
Evet. O da Real Racing'i en ultra detaylı oynamak istediğinizde ne yazık ki kara atlamalarına rastlayabiliyorsunuz ki tepe model telefonlardan beklediğimiz şeyler değil bunlar Alkan. Hı hı. Aynı zamanda telefon 4K video kaydı da yapamıyor. Fotoğraf konusunda başarılı ama 4K kaydı da yapabilmesi lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü artık 4K televizyonlar ucuzladı. Monitörlerimiz 4K'ya geçiyor. Bilgisayar ekranlarımız 2K ve üzeri çözünürlüklere doğru taşınmaya başladılar. Doğal olarak da videoların artık 4K'da olması, en azından kayıt altına alınması, gelecek nesle aktarılması açısından önemli.
Evet.
Burada da öyle bir eksikliği var. Ayrıntılı incelemesine ilerleyen günlerde yer vereceğiz. Ön incelemesine de şu an donanım haber ana sayfasına ulaşabiliyorsunuz.
Fiyat konusunda bir açıklama yapıldı mı?
Valla Türkiye fiyatı herhalde 2500 lira veya üzeri olacak telefonun. Çünkü peki, yurt dışı fiyatı pahalı. Hı hı. Şu anda yurt dışından aldığında 600 dolara falan denk gelen bir fiyatı var. Onu zaten direkt TL'ye çevirdiğinde hiç vergi mergi eklemeden 1800 lira yapıyor. Hı. Vergisiydi, taşımasıydı, buradaki pazarlama bütçesiydi, işte mağazaların payıydı falan derken o 2500 lirayı bulacak herhalde.
Evet yani o zaman Türk kullanıcılar da bayağı bir şüpheli olacak bu konuda yani telefon.
Öyle tabii. Telefon güzel ama bakalım o fiyat konusunda rakipleriyle baş edebilecek mi, mücadele edebilecek mi? Çünkü o tarafa geldiğinde 2500 üzerine çıktığında gerçekten iddialı telefonlar var. O telefonların da kameraları tam arka tarafı belki bulanık yapamıyorlar ama çekim konusunda seni oldukça fazla tatmin edebiliyorlar.
Aynen.
Bir diğer haberim de Tesla'dan. Tesla biliyorsunuz elektrikli arabalarıyla önde gelen ve çok fazla ismi anılan bir otomobil üreticisi. Tesla Model 3'ü duyurdu firma. Tesla Model 3 halka sunulacak. Halkın alabileceği fiyatta olan, Amerika fiyatı 35 bin dolar civarında olacak bir elektrikli araç. Ve yine Tesla'nın diğer araçlarında olduğu gibi sadece elektrikli olması değil, iç aksamı, sağladığı bazı özelliklerle de sınıfında fark yaratmayı başarmış gibi görünüyor. Neden derseniz eğer aracın içinde mesela hız kadranı falan hiçbir şey gösterge yok sürücünün önünde. Hı. Hepsi orta konsola konmuş 15 inçlik bir dokunmatik ekran üstünde görüntüleniyor. Ve bu ekranda hem eğlence sistemini kontrol edebiliyorsunuz, hem araç hakkında bilgi alabiliyorsunuz, hem de navigasyon gibi bilgileri direkt olarak görüntüleyebiliyorsunuz. 15 inç ekran tahmin edersin ki bayağı. Bir araçta yeterli bir görselliği sunuyor. Enteresan bir araç olmuş ama ben tabii ki hız göstergesi veya head-up display isterdim. Şöyle bir yani cama falan hız yansısın, hı, daha rahat görelim diye.
Zaten cama yansıyan bu teknolojiler son dönemlerde birçok firma tarafından kullanılıyor. Toyota'da böyle bir teknolojiye
evet,
geçiyordu.
Bu araçta da olsaydı iyi olurdu. Hani direkt sürücünün önünde hızı görebildiğin, hı, daha güzel arttırılmış gerçeklik hesabında bir görüntü yaratırlardı. Aracın diğer özelliklere baktığımızda 350 km gidebiliyor tek şarjla. 6 saniyede 96 km saat hızı ulaşıyor. Şimdi aslında 60 mil hız demişler ama biliyorsun Amerikalıların ölçü birimleriyle ilgili bazı şu anda tartışmalar var. Çünkü hiçbir şekilde metrik sisteme tam anlamıyla çevrilemiyor. Hı hı. Ne onların inçini tam anlamıyla, tam sayıyla tabir edebiliyorsun santim veya metre, hı, olarak. Ne de bu mil hesabını kilometreye çevirebiliyorsun.
Her şeyleri farklı adamların.
Evet, her şeyleri farklı. Kilometreye çevirdik mi de sıfırdan 100'e derler bizde ama bunlar da sıfırdan 96 kilometreye diye böyle bir şey çıkmış oluyor. Otopilot özelliği olacak. Yine araç kendi kendine gidebilecek otoyolda. Ve 35 bin dolarlık fiyatıyla da 350 kilometre mesafesi düşünüldüğünde hızlı şarj edilebilecek bir elektrikli araç için uygun sayılabilecek bir fiyatı var.
Zaten bugüne kadar 300 bin civarında ön sipariş almış sanırım. Hindistan'dan Brezilya'ya kadar birçok yerde satış noktaları açıldı. Ve ki zaten Tesla'nın amacı Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde 400'den fazla satış noktası kurmak. Bence eğer böyle yayılırlarsa, bu teknoloji de gerçekten ilgi görürse, ki ben göreceğine inanıyorum, satış rakamlarından belli. Yani piyasayı domine edebilirler.
Evet, ama bu araçta sadece benim için tek bir şüphe var. Şimdi otomobil satın alıyorsak niçin satın alıyoruz? Tabii ki şehir içinde kullanmak için ve aynı zamanda şehirler arası yolculuklara, uzun yolculuklara çıkmak için. 350 kilometre mesafe gerçekten çok az. Ki bu büyük ihtimal klima veya ısıtıcı kapalıyken ulaşılan mesafedir. Klimayı ısıtıcıyı açtığınızda 350 kilometre, 250 kilometreye kadar düşer diye tahmin ediyorum. Hı. Tabii ki bu benim kişisel tahminlerim. Herhangi bir şekilde bir hesaplama falan yapmış durumda değilim. Ama ısıtıcının ve klimanın ne kadar fazla enerjiye biliyorsun, evet, negatif etki ettiğini biliyorsun sen de. Şimdi bir otomobil aldınız, yola çıktınız, 350 kilometrede bir şarj edeceksin. Ya da diyelim en iyi ihtimalle 300 kilometrede bir ısıtıcısıyla, klimasıyla.
Şarj istasyonu bulabilecek miyiz?
Hadi buldun, hızlı şarj istasyonunda tam bir saatte şarj oluyor.
Aa, evet.
Evet, şimdi gittin. Bir saat orada bekleyecek misin? 10 dakika bazen benzincide beklemek insana fazla gelebiliyor. He. Ya da gittin hızlı şarj istasyonu dolu, sıra var.
Ne yapacağız?
Ya bir de ekstra onun için bekleyeceksin mesela. Çünkü oraya giren araç da 10 dakikada çıkmadığı için doğal olarak bence sıra olacaktır bu araçların satışı arttıkça.
Aracın içeri ne kadar konforlu olsa da.
Ha, yani sonuç olarak beklemek insanları sıkacak. Elektrikli araçlar şu an şehir içinde idealler ama biraz lüksler hala. İkinci araç olarak kullanılabilecek modeller gibi duruyor. Ya da ne yapacaksın? Şehirler arası yola giderken araç kiralayacaksın.
Aynen.
Yani elektrikli arabada şehir içinde yaptığın benzin tasarrufu gerçekten ayda nereden baksan hiç gitmesen hiçbir yere 250-300 lira cebine kalır. Hı hı. Yani o benzin parasından yapacağın tasarrufla. Yılda birkaç kere de şehir dışına gidiyorsan o parayla çok da rahat araba kiralarsın, bir de üstüne paran kalır.
Zaten bugün bazı evlerde hep işte 2-3 tane araba olduğunu görüyoruz yani. Evet. Bir tane elektrikli araba alırlar herhalde.
Belki olabilir ama tabii ki bana sorarsan özellikle Türkiye'de vergiler, kasko masrafları falan düşünüldüğünde ikinci araç almak gerçekten über lüks. Yani çok ihtiyacın olduğunda taksi kullan daha ucuza geliyor.
Gerçi şey gibi yani işte oğlun var, kızının var falan.
Ha, gerçi öyle olabilir.
Öyle olabilir yani. Oyun dünyasına geçtiğimizde ise oyun dünyasının gururu sayabileceğimiz firmalardan biri Naughty Dog'un yeni oyunu Uncharted 4 10 Mayıs'ta piyasaya çıkacak. Türkçe ve Türkçe altyazılı ve seslendirme desteği olacak ve 229 TL'lik fiyatı olacak maalesef. Bu aslında oyuncuların pek hoşuna gitmeyecek bu fiyat. Ama 16 dakikalık bir videosu yayınlandı oyunun. Bu video beni çok etkiledi. Yani hani gerçekten bir teknoloji nasıl kullanılır? Bence Naughty Dog bunu gösterdi. Zaten oyuncuların büyük çoğunluğu da bu konuda heyecanlıydı. Sanırım senin bu konuda biraz farklı fikirlerin de var.
Ya
biraz
açıkçası hani ben oyun kötü durmuyor, hı, ama o beklediğim o ilk baştaki videodan gördükten sonra işte CGI kalitesinde bir oyun geliyor kısmında öyle bir şey göremedim tabii ki. Normal bildiğin aslında günümüzdeki oyunların çoğu görselliği sunuyorlar. Hı. Sadece insanlar artık biraz şeyin moduna geçtiler. Konsolda o kadar kötü grafiklerde oyunlar var ki. Hı. Aslında bakmasan hiçbir zaman o Next Gen şeyini yaşayamadık biz bu yeni nesil konsollarda o CGI grafiklerini falan göremedik yani. Hı. Bir Order 1886 çıktı, onun da zaten oyun olarak hali ortada. Biraz
sinematik film gibiydi.
Evet, sinematik film gibiydi. Çünkü grafiğe çok fazla bandıklarında konsolun gücü yetmediği için oyun kısmından kırpmak zorunda kalıyorlar. İyi bir şeyler gördüklerinde heyecanlanıyor kullanıcılar tabii ama geçmişi unutuyorlar. Hı. Yani adamlar bize ilk başta ne gösterdiler? Şimdi neyi veriyorlar ve neye sevinir hale geldik?
Zaten bu standart haline geldi. Yani firmaların çoğu ilk başta işte sinematik videolar sunuyor. Daha sonra downgrade ediyorlar. Uncharted 4 de öyle bir bakıma. Ama ben yine de grafiksel konuda çok heyecanlandım. Oynayış dinamiklerinde de yapay zeka konusunda biraz belki şey olabilir, sorun çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok yakında gittiğinizde veya işte iple atlıyorsunuz böyle tam önüne düşüp vurduktan sonra böyle aa ne oluyor ya falan diyor yani resmen. O konuda sıkıntılar var ama düşmanlar zorluyor. Mesela çatışma sahneleri falan çok hoşuma gitti. Bana ilk Uncharted oyununu hatırlattı. İlk Uncharted böyle zorlu bir yapıya sahipti. Yani ben yine de bu nesilde gerçekten oyuncuların mutlaka oynaması gereken yapımlardan biri olacağı kanaatindeyim Uncharted 4'ün.
Öyle gerçekten. Şimdi Xbox tarafına bakıyorsun Quantum Break var.
Evet.
PlayStation 4 tarafına bakıyorsun orada Tomb Raider de var tabii. O da yine çok güzel bir oyun. Oynanması gereken oyunlardan bir tanesi ki bence çıktığı dönem hatta şu an için konuşacak olursak yani grafikleriyle yani farklı bir yerde duruyor. Hem evet. Oynanış hem de grafikleriyle gerçekten dinamik olarak. Ben Uncharted'ın tam karşısına konabilecek bir oyun olduğunu hala düşünüyorum onu. Hı hı. Çok keyifli oynadığım oyun oldu çünkü. PlayStation 4 tarafında ise bu sene aslında çok da heyecan verici bir şey yoktu. Hı. Yani Uncharted'ı bekliyorlar. Umarım bir an evvel çıkar da konsol alan insanlar o şeyi yaşayabilirler. Hani konsola sahip olmanın farkını. Hı hı. Çünkü biraz da oyun konsollarında oyun konsolunu oyun konsolu yapan ve bugüne kadar bu markaları taşıyan kendilerine özel oyunları oldu. Sen bakma.
Evet.
Xbox tarafında o kırıldı biraz. Xbox FPS oyunlarını konsola getiren konsol olarak.
Halo ile birlikte şey bir devrim yaptılar. Evet.
Ve daha sonrasında o gamepad tasarımından dolayı biz Battlefield'i bile çok daha rahat bir şekilde konsolda oynayabilir bulduk kendimizi. Hı-hı. Ve FPS oyunları oynamaya başladık. Şu an konsollarda en çok satılan oyunlar, kitlelere ulaşan oyunlar da hala FPS oyunları. Yani konsolun aslında hiçbir şekilde doğasına uymayan, hı-hı, daha ilk konsollar ortaya çıktığında insanların hiçbir şekilde ben bunda FPS oynarım diye düşünmeyeceği oyunlar PC tabanlı. Atası PC olan oyunlar şu anda konsolda daha çok oynanır hale geldiler. Uncharted 4 gibi oyunların çoğalması lazım konsollarda.
Evet. Ve bunların da iyi satması lazım. Yani Uncharted'ın önceki oyunlarının bile aslında ben yeterince sattığını düşünmüyorum. Bence daha fazlasını hak ediyorlardı bu oyunlar. Yani şöyle
bak,
düşünün.
Bak Uncharted için aynısını söyleyemem ama bak. Neden biliyor musun?
80 milyon konsol satmış, evet, tamam mı? Satış 5 milyon. Yani diğer 75 milyon konsolda ne oynuyor merak ediyorum yani. Ya,
FPS oyunlarını çok oynadılar. Ama tabii ki hepsinin oyun aldığını söyleyemeyiz. Bir de Uncharted için şunu söyleyebilirim. Ben bak Uncharted zevkli bir oyun. Ama özellikle 1 ile 3, 2'yi ayrı tutuyorum. Çünkü 2 bence o serinin en iyi oyunudur. Hı-hı. Hani ayrı bir yerde durması lazım. 1 ile 3 sürekli kendini tekrar eder. Hı-hı. Yani bir yere gidersin bazen tırmanmaktan sıkılırsın. Çünkü tırmanmak bile çok tek düzedir. Hı-hı. Tırmanırsın. Yatarsın 50 tane adam gelir zenci bilmem ne hepsini öldürürsün tamam mı? Gelmeye devam ederler. Boş boş yürürsün ve bilirsin ki o boş yürümenin 5 dakikanın sonunda yine bir 10 dakika çatışacaksın. Öyle bir oyun aslında. Hı-hı. Sadece Uncharted yapan animasyon ve grafik kısmında konsolun nimetlerinden fazlasıyla yararlanması olmuştur ki konsol severler de bence ayrı bir yerde olmasının nedenlerinden bir tanesi de o. Hı-hı. Yani konusu çok sürükleyici derler filan da. Uncharted'da oynarken de hiçbir zaman kendini konuya kaptırıp aman ne kadar da müthiş falan yok, diye gitmiyorsun.
O konuda
yani.
Konu konusunda katılıyorum ama mesela ben Uncharted 1 ve 2'nin oynayış dinamiklerine hayran, çok beğendim. Multiplayer modu da çok iyiydi. Ben herhalde Battlefield Bad Company 2'den sonra en uzun süre oynadığım oyun Uncharted 2'dir.
2 işte diyorum ya, 2 bambaşka bir yerde
evet,
yani.
Yani çok iyiydi. Uncharted 4'den de aynısını bekliyorum. Özellikle multiplayer modlarıyla yani heyecanla bekliyorum multiplayer modlarını. Umarım bizi memnun eder.
Evet.
Buradan Sony'nin bir başka deli gibi beklenen oyuna geçelim. God of War 4. Yeni ortaya çıkan ekran görüntüleri ekran görüntülerinin God of War 4'e ait olduğu söyleniyor. Ve bunlar İskandinav mitolojisini işaret ediyor. Hatta görüntüler
ben Yunanlılarda tanrı bırakmadığı için yani büyük ihtimalle başka bir yere doğru seyahat edecekler.
Belki ben Anadolu'ya gelir diye düşündüm ama şöyle bir şey de var. Pazarlama stratejisi gereği İskandinavya'ya yönelmesi bana daha mantıklı geliyor. Aslında bakmayın konusu bitti.
Evet, tamam bitti.
Hani büyük istek üzerine Sony bunu devam ettiriyor gibi geliyor bana. İşte tabii şu an her şey söylenti ama hani yayınlanan görsellere baktığımızda Xbox 360'da Viva Pinata vardı. Hatırlar mısın böyle renkli ve cicili bir şey vardı. Ona benziyor. Yani o God of War'un eski böyle karanlık atmosferi gitmiş de sanki cicili bicili bir şeyler gelmiş gibi.
Ya bu şey de bilmiyoruz yalnız. Henüz daha dedikodu aşamasında sızıntılar var bilmem ne deniyor. Belki de mobil bir oyun. Yani anlatabiliyor muyum? Yani belki de şey değil şu anda. Bir şeyler söyleniyor ama daha kesin bir şey ortada yok. Bunun altını çizmek lazım.
Evet yani Sony şöyle bir şey de yaptı. biliyorsunuz daha önce aslında God of War'un bir mobil oyunu piyasaya çıkarmışlardı. Yeni kurdukları zaten Sony'nin mobil bölümü de Sony'nin ünlü markalarını mobil platforma getirme kararı almıştı. O yüzden hani God of War da belki mobile gelebilir dediğin gibi hiç belli olmaz bu işler yani.
Evet ama God of War bence baştan ele alınabilecek bir oyun. Hani konusunu baştan yazdık deyip yine Yunan mitolojisini konu alsalar oynanabilecek bir oyun.
Ya gerçi bugün görüyoruz Doom adıyla çıkıyor tekrar. Evet. Mesela Tomb Raider öyle çıkıyor. Yani çünkü riske girmiyor tamam mı adam? Hani God of War 4 dediğin zaman beklenti artıyor ya. Sadece God of War dediğin zaman o zaman belki biraz daha şey olabilir. Beklenti düşebilir.
Yani evet öyle bir şey yapabilirler ve baştan başlayabilirler çekmeye. Batman'i bile baştan almadılar mı? Spider-Man'i evet. De öyle yaptılar ve gişe baktığın zaman işte aşağı gitmedi. Oynamak isterim yeni nesil grafiklerde. Ben PlayStation 3'te God of War'la yaşadığım deneyimi herhangi bir konsolda yaşamadım o dönem. Yani o dönem, o yıl God of War 3'ü takmışsın makineye. O grafikleri görüyorsun. Daha ne isteyeceksin ki bir insan olarak? Yani şu anda yeni nesil konsollarda ben öyle bir deneyim yaşayamadım.
Zaten oynanış dinamikleri de falan değiştirirler mutlaka. Resident Evil öyle oldu farkında. Hani PlayStation 1'de vardı. GameCube'e gelmişti. Şimdi PC'ye falan da geldi. Bambaşka oynanış dinamikleriyle aynı hikayeyi de, sundular ki güzeldi.
Ya God of War aslında hani biraz şey bir oyun dediğim gibi. Oyun güzel ama oyunun bu kadar kitlelere ulaşması ve konsollarda ayrı bir yere sahip olması o konsolun grafik kalitesini sonuna kadar konuşturup hep uç noktada görsellik sunduğu için insanlar da hep ayrı bir yere oldu.
God of War 3'ü izleyip de böyle hayran kalmayacak tabii.
Ya şimdi insanlar hep şey söylüyorlar ya oyunda grafiklerin ne önemi var? Tamam grafiklerin önemi olmayabilir ama eğer siz her şeyi mükemmel yaparsanız efsane oluyorsunuz zaten. God of War'da işte o efsanelerden bir tanesi. Hı-hı. Son oyunlarını saymıyorum. Sonra doğru...
Ascension evet.
Ha, ya yok yani. O işte çıkartmasalar da olurmuş.
Doğru. Burada Xbox One tarafına geçelim. Gears of War 4 geliyor o tarafa da. Beni açıkça söyleyeyim inanılmaz heyecanlandırıyor bu oyun Mesut. Yani hani oynanış dinamikleri olsun, o karanlık atmosferi olsun tam bana göre. Çıkınca mutlaka oynamak istiyorum ve bütün modlarında bölünmüş ekran desteği var oyunun. Ki bence bu çok güzel bir şey. Zaten ana karakter önceki Gears of War oyunlarından tanıdığımız Marcus Fenix'in oğlu G.D. Fenix. Yanında iki tane daha arkadaşı var. Sanırım onlardan birini de biz yöneteceğiz böyle. Bölünmüş ekranda çok eğlenceli olur bence.
Bölünmüş ekran eğlenceli olur. Bu eski konsollarda çok yaşadığımız bir şeydi. Ve açıkçası bölünmüş ekranda şeyi merak ediyorum ben. Grafiklerden kısıtlamaya gidecekler mi?
Evet.
Şimdi biz tamam eski konsollarda bu tip deneyim yaşıyorduk ama bildiği gibi arkadaşlarımızın bölünmüş ekrana geçtiğinde grafik kalitesi yarıya falan düşerdi. Hı-hı. Çünkü iki farklı işlem yaptığı için. Xbox One'ın hani o gücü ortada şu an tam olarak. Orada nasıl bir şey yapacaklar? O grafik kalitesini iki tarafta yakalayabilecek miyiz? Ben onu merakla bekliyorum.
Ya 720p'ye falan düşer belki.
Zaten büyük ihtimalle oyun 720-1080 arasında gidip gelecektir. Ben tam 1080 olacağını düşünmüyorum oyunun.
Bakalım oyun Microsoft'un...
Çünkü gösterilen grafikler uç noktada.
Uç noktada. Bakalım yani oyunda şey geliştiriyor yani. Microsoft'un kendi stüdyosu geliştiriyor. O yüzden onlar da hani donanım konusunda uzmanlardır mutlaka. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.
Gerçi Microsoft'un kendisi donanım konusunda uzman olmadığını gösterdi. Siz diyorsun ne kadar uzman olabilir de bilmiyoruz.
En azından biliyorlardır donanımı yani. Öyle demek istedim. Siz de bence bu oyunu yakından takip edin. Eminim çok seveceksinizdir. Muhtemelen zaten PC ileride duyurulur.
Zaten şimdi hep diyoruz ya konsolda kaç tane oyun var abi çıktığında alacaksın. İyi kötü olsa bile alacaksın yani. Satacak evet. Belli bir adette. İnşallah iyi olur. Beklentilerimizi karşılar. Gears of War serisi de hani PlayStation'da Uncharted falan sayıyoruz ama Xbox'ta da Halo ve Gears of War ayrı bir yerdedir.
Evet,
konsol sattıran oyunlar bunlar gerçekten de. Kaldı ki yeni Gears of War 4'ün görsel olarak çok etkileyici bir seviyede olmasını bekliyoruz.
Evet, zaten öyle gözüküyor şu an.
Evet, hani gösterilen o. Teknoloji tarafında 3 boyutlu yazıcılar biliyorsunuz uzun bir zamandır gelişimlerini sürdürüyorlar ve şu anda tıbbi olarak da kullanılmaya başlayacak gibi durmaktalar. Zira bir 3 boyutlu yazıcı ile kıkırdak basmayı başarmış durumdalar. Kıkırdak ameliyatları enteresan ameliyatlarmış. Ben de haberden öğrendiğim kadarıyla bu. Çünkü doktorlar kıkırdağı açana kadar, o kemikler kıkırdak dokuya ulaşana kadar tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlarmış. Ve açtıktan sonra ancak oraya nasıl bir müdahale yapılması gerektiğine karar verebiliyorlarmış.
Sanırım yumuşak bir
yumuşak doku. Yeni bir yazıcı geliştirilmiş. Bu yazıcı da biyomürekkep ve kök hücreler yardımıyla kıkırdak basabiliyormuş ve bastı hücrelerin %97'si hayatta kalabiliyormuş. Oldukça büyük bir başarıya ulaşmışlar. Hı. Bu da ameliyat esnasında açtı kıkırdağa ulaştılar. Bunun böyle eksikleri var. Buraya böyle bir kıkırdak basmamız lazım. Buraya böyle bir kıkırdak iyi gider dediler. Basıyor oradan takıyor. İkinci bir ameliyata gerek kalmıyor mesela. Hı hı. Çok önemli bir olay bu. O avantajı sağlayacakmış doktorlara. Ve bir mühendis de bir doktor geliştirmiş bunu. Yani elektronik konusunda iyi biriyle tıp konusunda iyi biri. Zaten orada haber içinde atıflar da var. İşte diyorlar ki bunu ancak böyle birlikteliklerle hayata geçirebiliriz. Yani elektronik konusunda tabii. Çok iyi bilmeniz, tıp konusunda bir cihaz geliştirebilmeniz de yetmez. O yüzden iyi bir doktora da ihtiyacınız var demişler orada cihazın geliştirilmesi aşamasında.
Neyin işe yaramayacağını bilemeyiz. Yani.
Tabii ki oldukça önemli. Bakalım inşallah ileride organları da yazılıyorken görürüz. İnsanlar organ bağışı için beklemezler. Zaten... Sentetik kan konusunda büyük gelişmeler var. Evet.
Türkiye'de de sanırım çalışmalar var bu konuda. Ve şöyle bir şey var. Hani hep bu bazı animelerde özellikle Ghost in the Shell gibi şey işte yüksek teknoloji düşük yaşam derler. Nedir? İnsan vücudu daha çok teknolojik cihazla şey olacak, hatta hacklenmesi falan da konuşuluyor.
Evet.
Yavaş yavaş o çağda geçmeye başladık sanki. İlk adımlarını atıyoruz. Özellikle sağlık alanındaki gelişmeler hem zor durumdaki insanların çok işine yarayacak, hem de insanları normal halinden daha da güçlü, daha dayanıklı hale getirecek gibi görünüyor.
Ya valla şu anda güçlü ve dayanıklı olmaktansa eski haline geri döndürseler birçok insan öpüp başına koyacak. Hatta evet. Eski halinin yarısına. Çünkü sağlığınızı kaybetmeden ne yazık ki değerini bilmiyorsunuz. Yani bir serçe parmağın bile o kadar büyük hayatınızda yeri var ki kaybetmeden şey yapamıyorsun, eksikliğini hissedemiyorsun ne yazık ki. Allah eksikleri bulunanların, şu anda zor durumda olanların da yardımcısı olsun diyelim. Gerçekten zor. Ben bile bak 2 haftadır hani hastayım. Hayattan zevk almıyorsun, soğuyorsun. Yani hiçbir şeyden zevk alamıyorsun yani. Ne oyundan zevk alıyorsun, ne yaptığın işe tam odaklanabiliyorsun. Enteresan bir olay ki benim hastalığım hiçbir şey yani. Bir diğer haberimse, şimdi VR diyoruz. Tamam, VR geldi, satılmaya başlandı kasklar, henüz daha bize ulaşamasalar da. Belli kişiler tarafından satın alıp kullanılmaya başladılar ama biz henüz kayıt altına almak istediğimizde bir olayı ya da bunu canlı olarak paylaşmak istediğimizde VR kasklarla uyumlu bir şekilde paylaşamıyoruz. Bunun hep özel ortamlarda tekrar oluşturulması, öyle yüklenmesi vesaire gerekiyor. Şimdi Aura isimli bir kamerayla 3 boyutlu canlı yayın yapabileceksin. 360 derece VR destekli canlı yayın yapabileceksin. 4 tane kamera konumlandırmışlar cihazın üstüne ve çeşitli çıkış bağlantı portlarında bir kabloyla bağlanıyor. Yine beraberinde geliyor. İlk çıkış fiyatı, ön sipariş fiyatı 1800 dolar. Bu yaz aylarında satın alınabilir hale gelecekmiş. Ön sipariş vermezseniz de 3600 dolara sahip olacaksınız buna. Ve cihazla beraber artık 360 derece canlı yayın yapmak mümkün hale gelecek. Böylece bir konser, bir toplantı, ne bileyim benzeri bir etkinliği kamerayı ortaya koyacaksın, düğünü mesela. Yayınlamaya başlayacaksın. Düğüne katılamayanlar uzaktan kaskları sayesinde oradaymış gibi o havayı hissedebilecekler.
Özellikle konserlerde, futbol veya basketbol maçlarında falan çok güzel olacak.
Evet, kişisel bir kamera değil aslında. Bu biraz pro consumer olarak hitap edilen bizim kitlemize hitap ediyor. Çünkü fiyat olarak herkesin satın alabileceği bir cihaz değil ama ileride ben eminim ki cep telefonları bile bu kabiliyetlere kavuşacaklar. Yarın öbür gün herkes 360 derece yayınlar başlatabilecek sağdan soldan. Bulunduğunuz yeri anlatmak için bence inanılmaz bir şey bu.
Evet.
Fırsat. Düşünsene hani ben buradayım şuradayım diyorsun ama hep bir yeri gösteriyorsun. Çakacaksın onu. Sanki arkadaşın yanında oturuyormuş gibi belki. Onu böyle bir sandalyeye koy kamerayı.
Çok iyi.
Değil mi? Beraber sohbet ede belki de. Günün tadını beraber varabilirsin.
Tabii canım, sen başka bir ülkedesin diyelim. O başka bir ülkede. Birlikte oturup böyle işte denize falan bakabileceksin.
Evet, o da yanına sonra bir kamera koysa sen de ona bakarsın. Gerçekten çok enteresan, fantastik bir şey olur.
Evet ya, teknoloji çılgın yerlere gidiyor. Evet. Heyecan verici yani. Oyun tarafına yine geçtiğimizde ise arkadaşlar PlayStation 4'ün yeni güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte konsola çeşitli özellikler geldi ki uzun süredir beklenen bir güncellemeydi. 3.50 güncellemesi. Bunlardan birisi çevrimiçi arkadaş bildirimi. Yani çevrimiçi olan arkadaşlarınızla ilgili daha net bilgiler veriliyor artık size. Artık offline görünebiliyorsunuz. Yani film falan izlerken kimse sizi rahatsız edemeyecek. Bu özellik neden önce engellenmiş?
Evet, yani önemli bir özellik gerçekten.
Bana çok komik geldi yani neden önceden gelmediği. Kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş etkinlik de yapabiliyorsunuz. Nedir? Belli bir saat belirliyorsunuz. Mesela şu saatte ben Division oynayacağım diyorsunuz. Ve kişileri listenize ekliyorsunuz. O saat geldiğinde doğrudan Party Chat açılıyor ve oyunda başlıyor. Hemen hepiniz listeye ekleniyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik.
Evet, güzel gerçekten.
Bunun yanında en önemli özellik ise Remote Play. Nedir Remote Play özelliği? Aynı ağ üzerindeki bilgisayarınıza PlayStation 4'ün görüntüsünü aktarabiliyorsunuz. Oyunları 720p çözünürlüğe kadar oynama şansınız oluyor. Yani daha yüksek çözünürlükte maalesef oynama şansı şu an sunmuyorlar. Bugün takipçilerden biri yazmış. Eşim içeride dizi izlerken ben de görüntüyü bilgisayara aktardım. Odamda bilgisayar üzerinden oyun oynuyorum. Görüntü kalitesinden biraz feragat edilmiş ama diyor hani en azından işimi görüyor demiş.
Tabii birçok insan bunu düşünmüş zaten. Ya da ekranım yoktu, işte bulunduğum yerde ayrı bir televizyonum yoktu. Konsolu bilgisayarın yanına koyar, bundan sonra bilgisayarın ekranını öyle kullanırım falan diyenler de var. Hı-hı. Öyle değişik fantaziler de gördüm.
Fakat şöyle bir şey var. Bu PC ve Mac'te kullanılıyor. PC'de Windows 8 ve Windows 10 desteğine sahip. Fakat Windows 7 desteğine sahip değil.
Windows 7'den Windows 10'e ücretsiz güncelleme var zaten. Çok da büyük bir sorun değil bence. Evet, çok da kullanmak istiyorlarsa upgrade edebilirler.
Evet, upgrade edebilirler ki dediğim gibi zor bir şey değil. Ama evet. Sony bu özelliği düşünerek oyuncuları da çok memnun etti. Zaten yorumlardan da bunu görebiliyoruz.
Bu arada PlayStation Gamepad'ini de USB üstünden PC'ye bağlayıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani özel olarak herhangi bir donanım satın almanıza gerek kalmıyor. Bu da önemli konulardan bir tanesiydi. Çünkü PlayStation oyunlarını sadece PlayStation Gamepad ile o keyifle oynayabilirsin. Diğer gamepad'lerle öyle çok da fazla oynayamazsın. Kesinlikle. Çünkü tuşlar ona özel. X'e bas diyor, Y'ye bas diyor, üçgene bas diyor. Şimdi nereden şey yapacaksın onları?
Bir de Sony izin verir mi? O da ayrı bir konu.
Tabii ki öyle de bir durum söz konusu.
Bir diğer haberimiz ise Armored Warfare adlı tank savaşı oyunu. Simülasyon tank savaşı ve strateji oyunlarını bir araya getiriyor. Milli tankımız Altay eklenecek. 2017 yılında milli tankımız Altay'ı bu oyunda görme şansı yakalayacağız. Gerçekten de çok sevindirici bir haber bence.
Evet, sevindirici bir haber. Bir de free to play oyunlar ülkemizde oldukça fazla para kazanıyorlar. Doğal olarak ülkemize yatırım yapmaya da devam ediyorlar.
Evet, zaten World of Tanks'in hani ortalığı yakıp yıktığı, bu konuda büyük paralar kazandığı bir dönemde bu oyunda sanırım popülerleşmek uğruna milli tankımızı oyuna ekliyor ki milli tankımızın özelliklerini de bahsedelim buradan istersen biraz. 65 tondan fazla olacak ağırlığı. 70 km kadar hıza çıkabildiği söyleniyor. Ve 120 mm'lik yivsiz toplarda atabiliyor. Bakalım oyunda ne kadar etkili olacak. Bunu göreceğiz.
Evet, oyunda fark yaratacak mı acaba? Bir de parayla mı satacaklar yoksa farklı türlü mü alıyorsun? Hani ben bu oyunu oynamadığım için bilmiyorum. Oynayan arkadaşlar varsa da hani yeni eklenen tankları nasıl elde ediyorsunuz? O da bizim için önemli bir bilgi. Burada.
Evet, sadece Türkiye parayla satıyor. Evet. Öyle bir şey olabilir. Bir diğer haberimiz çok ilginç. Milletvekili seçim kampanyası parasını oyunlara yatırmış. Bu haber Amerika'da tabii ki. Cumhuriyetçi Parti'den Duncan Hunter adlı milletvekili. Tabi biliyorsun orada Amerika'da bağış yapılıyor seçimlerde. Bu parayı geri ödenecek ibaresini ekleyerek sonuna Steam'deki oyunlara harcamış. $1,300. Yani ne aldın abi sen $1,300?
Ne yaptın?
Nasıl zaman buldun hani milletvekiliysen falan harcamış ki yani hani 70 kadar Steam oyunu almış. İndirim dönemini de beklememiş.
Bir de yani seçim kampanyası falan hiç uğraşmamış herhalde. Oturmuş evinde oyun oynamış adam o boş vakitlerde.
Artık çocuklarına mı aldı, ne yaptı onu bilemiyorum ama hani bu kadar oyun alması falan da ilginç geldi bana ki bu milletvekili daha önce mecliste elektronik sigara içtiğinde de eleştirilmişti. O zaman da evet tüttürdüm ne olmuş yani falan diyen bir tip. Tabii Amerika bu işin peşini bırakmaz. Çünkü Amerika'da böyle vergi kaçırmak, zimmetine para geçirmek falan çok ağır suçlar arkadaşlar. Ve kim olursa olsun hiçbir şekilde affetmezler. O yüzden 9 Mayıs'ta Hunter şey yapacak bu konuda.
Savunma verecek. Herhalde.
Bakalım sonunda ne olacak yani. Bu kadar oyun aldın arkadaşlar hayrola falan diyecekler mi? Ne olacak merak ediyorum. Ceza alırsa ilginç bir durum olur.
Evet, gerçekten garip bir durumla karşılaşacak. Benim teknoloji tarafına geçtiğimde enteresan bir haber var bu hafta. Hong Konglu bir hayranı Scarlett Johansson'a benzeyen bir robot tasarlamış.
Yani gördüm, çok çılgın bir şey.
Ses de kontrol ediyor. Robotik hayranıymış aynı zamanda 42 yaşındaki Ricky Ma. Ve 18 aylık bir süreçte $50,000 para harcayarak Scarlett Johansson'a benzeyen bu robotu elde edebilmiş. Yorumlar komikti. İlk yorum, en çok beğenilen yorum. İşte yokluk neler yaptırıyor yapmış bir arkadaşımız. Doğru da söylemiş gibi geldi bana. Çünkü robota bakıyorsan bir işlevi yok. Scarlett Johansson'a benziyor mu desen tamam. Çok zorlarsan.
Yo, eller falan nedir abi öyle gözün
seveyim. Gerçekten çok da. Ama yokluk neler yaptırıyor kısmına katılıyorum gerçekten. Demek ki çok zor durumda ki böyle bir odaya.
Tam $50,000 harcıyor yani bunlar o da var.
Gerçekten fazlaca para harcamış. Bir diğer haberim de Mercedes tarafından geliyor. Otonom tırlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor firma ve otonom tırlarda enteresan bir yol izliyorlar. Aslında biz bunu daha öncesinde Volvo'dan da görmüştük. Birbirini takip eden tırlar burada söz edilen otonom tırlar. Ön tarafta sürücü sürüyor. Arka taraftaki sürücüler ellerini kollarını bırakıp otoyolda hep beraber yollarına devam edebiliyorlar.
Tren gibi gidiyorlar.
Tren oluşturuyorlar yani. Aslında. Ve arka taraftaki tırlar rüzgar direncini ön taraftaki tır sayesinde yenebildikleri için %10'a kadar yakıt tasarrufu elde edebiliyorlarmış. Daha güvenli yollar diyorlar. Şimdi aslında tırlar bu şekilde sürücülü de devam edebilirler ama tırların yakın seyretmesi ani bir frenleme konusunda tehlike yaratıyormuş. Mesela öndeki tır aniden bir fren yaptı. Arkadaki tırdaki sürücü bunu göremez ve çarpabilir. Hı hı. Hani bu şekilde yakın seyretmeleri bu yüzden normalde insanlı sürücülerde çok tavsiye edilen şeylerden bir tanesi değilmiş ama Mercedes otonom sürüşünde 1.4 saniye olan insan tepkisini bilgisayara 0.1 saniyeye kadar indirmiş.
Neresi sıfır yani?
Evet, böylece ön taraftaki tır aniden frene bastığında arka taraftaki tırlar da aynı şekilde eş zamanlı olarak yavaşlayabiliyorlar. ve aralarında bir Wi-Fi bağlantı bilgi ağı mevcut. Bu bilgi ağı da sürekli olarak yol konumunu ve benzeri şartları paylaşarak arka taraftaki tırlarla yolculuğun daha güvenli olmasını sağlıyor. Bu şekilde para tasarrufu yapılması ve sürücülerin de rahatını sağlanması amaçlanıyormuş. Mantıklı. Sonuçta bazen aynı yere tek tır yetmiyor. 2-3 tır yola çıkıyorlar. Yani bu şekilde öndeki sürer, arkadakiler de yatar. Ya da ara sıra değişirler böyle şeyi.
Zaten konvoyu. Ben de o konuda tartışma çıkabileceğini düşündüm yani. Yok arkada ben oturacağım falan gibi.
Şey sıkıntı olabilir burada sadece. Şimdi ben hep bu yarı otonom sürüş tekniklerinin çok güvenli olmadığı kanaatindeyim. Neden dersen eğer ellerini boşladın. Dikkat etmek zorunda değilsin artık eskisi kadar. Bir kitap çıkarttın, bir de rahat bir müzik açtın. Öndeki adam gidiyor. Uykuya dalma olasılığın daha fazla bence.
Evet.
E tabii bu sistemler belki sürücünün uykuya dalıp dalmadığı konusunda da bir izleme yapıyorlardır. Bilgiyi veriyorlardır ya da sürücü uyutmamak için elinden geleni yapıyordur ama bugün tır kazalarının, insan hatalarının nedeni genelde uykusuzluk oluyor tırlarda.
Evet,
dikkatsizlik kesinlikle oluyor. Bu da benzeri hatalara neden olabilecek şekilde bir durum. Yani tamam diyorlar direksiyonun başında dur ama tutmuyorum, gaza da basmıyorum.
Yani
niye direksiyonun başında durayım ki o zaman dikkatli bir şekilde? Dikkat kesinlikle edeceksem kullanırım yani. O kadar dikkat etmem gerekiyorsa.
Herhalde son anda işte garaja falan girerken mi artık bağlantıyı kesecekler?
İşte bilmiyorum onu tam olarak nasıl olacak. Bakalım geliştirmeye devam ediyorlarmış. 600 kilometreden fazla yol gitmişler bu tırlarla beraber. Şimdi Hollanda yollarını deneyeceklermiş. Denesinler, geliştirsinler. Kullanıma sunsunlar diyelim, ne diyelim yani.
Evet, oradaki yollar da gerçi çok iyi tasarlandığı için belki daha rahat olabilir ama
evet,
ülkemizde
olabilir.
Biraz ülkemizde veya bazı Doğu Avrupa ülkelerinde falan bu evet bazı sorunlara yol açabilir diye düşünüyorum ben.
Öyle gerçekten de.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise Doom'un Multiplayer Season Pass'i duyuruldu. $40 olacak. Yani artık diyoruz ya, oyunun kendisi $60, $40 da Season Pass'ine veriyorsunuz ve $100 olacak.
Bu yüzden oyun çıkmadan önce oyun siparişte Season Pass'la almak daha mantıklı geliyor bana. Hep evet, indirimli oluyor.
Division'da öyle bir evet şey olmuştu ve gayet uygun fiyata gelmişti. Ve bunun yanında senaryo DLC'si de gelirse yani oyun bir herhalde $150 kadar yolu var gibi gözüküyor. Yani gerçekten hani oyun fiyatları inanılmaz yüksek boyutlara geldi. Bir arkadaşımız bir yorum yapmıştı. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında bilmiyorum ama bana ilginç geldi sadece. Hani katılıyorum katılmıyorum diyemem ama.
Korsan kullanmak mübah mı demiş. Yok. Genelde öyle şeyler söylüyorlar ya ben
altına. Ona benzer şöyle demiş yani. Korsan oyunculuk işte Denuvo gibi sistemlerle yavaş yavaş yok olunca ve online oyunlarla firmalar istediği gibi at koşturmaya başladı demeye
ya,
demiş.
Ya şimdi Allah aşkına yani bunlar 2 sene 3 sene önce de aynı sistem vardı. Biz anket yaptık DLC'leri almaya devam edecek misiniz diye. Çok yüksek bir oranda evet çıktı. Biz memnunuz dediler DLC satın almaktan. Korsan kullanmakla oyun fiyatı arasında hiçbir ilişki yok arkadaşlar. Hı hı. Gerçekten bunu akıllarından çıkarsınlar, böyle bir durum yok.
Ama firmalar işte acaba daha mı sert bir strateji izlemeye başladılar?
Yok yani oyun hiç fiyatları 4 sene 5 sene önce ucuz muydu?
Yok değildi canım.
Değildi, aynıydı ki. Yani
ülkemize daha ucuz sadece.
Ülkemize de daha ucuz değildi ki.
Yok yok 4 yıl dolara, önce falan.
Dolara kıyaslasana dolarlar artıyor. Şimdi bazı arkadaşlar her dünyayı TL ile dönüyor falan zannediyorlar yok, yok, Türk yani, lirasıyla. Evet. Arkadaşlar oyunlar çok uzun bir süredir $60. Hı. Sabit bir fiyatı var bunun. Değişmiyor. 3 sene oldu işte yeni nesil konsollar çıkalı neredeyse. 3 senedir zaten minimum $60 oyun alıyorlar. $60 3 sene önce Türkiye'de 120 lira yapıyordu. Şimdi minimum 180 lira yapıyor. Hı hı. Türkiye'deki o mağazaların filan bir şeyleri var, sakal payları var. Onları da üstüne koyduğun zaman o mağazalar öyle babasının hayrına satmıyor yani. En az %20, %10 para istiyorlar o oyun satışı parasının üstünden. Türkiye'de 200 liranın üstüne çıkıyor kutulu oyun. Kutulu oyun bir de her yerde pahalı. Yani Rusya'da da kutulu oyun çok pahalı. Evet. Gidip kutulu oyunu mağazadan Rusya'dan da $10, $20 satın alamıyorsunuz yani.
Dijital
o keyleri satın alıyorsunuz. Keylerin de muhabbetini biliyorsun. Şu anda çok büyük tartışma konusu mesela o kodlar.
Evet.
Son olarak Division'da patlak veren bir olay var. Neden o ucuz kodların piyasada dolaştığı konusunda.
Ya Mafya ile falan Rusya'da balans oldu.
Yok abi Mafya falan değil ya. Bazı çakal arkadaşlar, kötü niyetli arkadaşlar. Hı. Türkiye'deki tüketici haklarından yararlanıyorlar. Gidiyor ekran kartını alıyor oyunla beraber. Hı. Ekran kartını geri iade ediyor. Oyunda satıyor.
Hayır.
Evet, aynen bunu yapıyorlar ve forumlarda çok fazla konusu geçiyor.
Türkiye'dekiler mi bahsediyorsun, Rusya'da mı?
Türkiye'de canım, ne Rusya'sı?
Yok, ben Rusya'dan
bunu ilk önce Türkler akıl etmiş, ondan sonra Rusya aktarmışlardır büyük ihtimalle.
Çok iyi.
Şimdi ekran kartı firmalarda şöyle bir şeye başlayacaklar. 15 gün içinde geri iade hakkın var ya, aha, koşulsuz. 15 gün sonra oyunu verecek sana.
Mantıklı.
Yapması gerekeni yapacak ama onun bu tip kötü niyetli, tamam mı, 3 kuruşun peşinden koşan asalaklar yüzünden çok affedersin. Ekran kartını alan adam oyunu aynı gün alamayacak.
Ya biliyorsun Amazon'da da bir sürü zaten sorun çıktı yani.
Evet.
Amazon'da da başımız bayağı bir büyük
belaydı. Onda da bir sürü işte 3 kuruşun peşinden koşuyor. Bir oyunu bir tane daha almaya çalışıyor. Ondan sonra oyunu göndermeyi kesiyorlar ülkene seni. Aynen. Sıkıntılar yaşıyorsun. Hani o ucuz oyun fiyatları görüyorsunuz ya, bazıları ne yazık ki bu şekilde elde edilmiş oyunlar oluyor. Yani dünyada müthiş ucuz oyun var da bizde de çok pahalı bir oyun yok. Oyun her yerde pahalı. Bakmasın herkes şikayetçi aslında.
Evet tabii, bu biraz gelir dengesiyle bağlantılı. Burada gelir düşük olduğu için bize çok daha pahalı geliyor. Mesela şöyle diyelim. Steam'den bir oyun aldığınızda $40 DLC'sini alıyorsunuz. Bir daha başka bir senaryo DLC'si çıkarsa yani cebinizden çıkacak para neredeyse 400 liraya falan geliyor. Yani bu da tabii mesela Doom'un yorumlarında gördüm ben. Yani hani oyuncular almam diyor yani.
Almasınlar zaten.
Bence evet. De öyle olması gerekiyor. Yani biz bunları aldıkça, bunlara bu kadar para verdikçe onları satacaklar yani. Bu kadar basit. Yani o yüzden bence ucuzlamasını bekleyebiliriz. Eğer tepki koyacaksak biraz da oyunları bekleyeceğiz, direneceğiz yani.
Bekleyecekler arkadaşlar, evet. Yapılması gereken de o. Mesela ne dedin, Uncharted 260-270 liradan piyasaya çıkacak dedin. Çok yüksek bir para.
Evet, çok. 229 lira ama DLC'ler, MC'ler gelecek falan filan derken yine artacaktır.
Yani bilmiyorum. Genel olarak konsol fiyatlarını bizim kullanıcılarımız halletmişler zaten. Hindistan'dan falan şu anda bir şekilde oyunları alıyorlarmış.
Malezya, Hindistan falan. Evet.
Bölüşüyorlarmış ve Hindistan'dan aldıkları oyunlar da Türkçe'de oluyormuş yanlış bilmiyorsam. Malezya'dan aldıklarından mı? Hindistan'dan aldıklarından mı? Türkçe şey de oluyormuş içinde. Öyle devam etsinler. Madem öyle bir yol var.
Varsa tabii yani. Canım, kullanacaklar. Buradan bir diğer haberimize geçtiğimizde Final Fantasy 15'in çıkış tarihi sonunda duyuruldu. Neden sonunda diyorum? Çünkü 10 yıldır oyun geliştiriliyor. Yani ilk olarak 2006 yılında duyurulmuştu bu oyun. Ve şimdi Eylül ayında piyasaya çıkacağı açıklandı ki yani eminim bu oyunu büyük bir merakla bekleyenler artık oh be falan demişlerdi. The Last Guardian'da falan bir çıkış tarihi duyursa da rahatlasak evet, diyorum yani. Oyunlar bu kadar tabii uzun süre geliştirilince şöyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Geliştirme masrafları inanılmaz artıyor. Oyunun yönetmeni demiş ki eğer bu oyun 10 milyon adet satmazsa geliştirdiğimize değmeyecek. Yani kar etsek bile çok düşük kar edeceğiz ve yaptığımız emeğe değmeyecek demiş. Gerçekten oyunun grafiklerine baktığımızda, dünyasına baktığımızda devasa bir dünyası var. Demosunu indirip bakabilirsiniz siz de. Yani bu oyun 10 milyon satar mı? Ben çok şüpheliyim arkadaşlar, söyleyeyim onu.
Gerçi belli olmaz. Japonya pazarında çok büyük fan kitlesi var. Sadece Japonya'da bile o kadar satabilir.
Yok, Final Fantasy serisi şu ana kadar o kadar satmadı ama. Çünkü
toplam diyorsun o kadar satmadılar zaten.
Şöyle yani Final Fantasy 7 bile bugüne kadar ki işte yeniden PC için, PlayStation 4 için falan satışı çıkarlar. 11 milyon satmış yani. Kaç yıl oldu piyasaya çıkalı? PlayStation 1 döneminde oyunu ki o zaman RPG'ler, Japon RPG'ler en popüler dönemindeydi. Bugün o satışlar gittikçe daha da düşüyor. Çünkü oyuncu kitlesi, yeni oyuncu kitlesi farklı oyunları oynuyor. Yani 5-6 milyon satarlarsa öpüp başlarına koysunlar diyorum ben yani.
Nintendo'yu çıkartmadıkları sürece pek ışık olmaz diyorsun.
Bakalım. Değil,
Nintendo oyunları çünkü Nintendo'ya ne çıkarsa en az 2 milyon satıyor.
Tabii yani minimum 2 milyon satıyor. Mario Kart falan çıktığı zaman 10 milyon aşağı satmıyor zaten.
Evet, öyle bir durumu var. Arkadaşlar, sana gerçeklik kastlarında bu mide bulantısını engellemek veya çok iyi bir deneyim yaşayabilmek adına ne yapmaları gerekiyor? Gecikmeyi, ekrandaki gecikmeyi olabildiğince düşürmeleri gerekiyor ve orada OLED ekranları kullanıyorlar. Gecikmenin olabildiğince düşük olduğu, işte 90 kare saniyeyi sizin gözünüze aktarabilecek ekranlardan bahsediyorlar bu tarafta. Ama Nvidia yeni bir demo sergiledi ve bu demoda 1700 Hz tazeleme oranında çalışan Zero Latency isimli bir ekran sergilediler. Bu ekranı da çok enteresan bir şekilde sergilediler. Şöyle, hızlı bir şekilde bir ayın üstüne gidip geliyor ekran ama ortadaki logo sabit kalıyor. O kadar hızlı ve titreşimli bir yerde gidip gelmesine rağmen ekran tazelemesi o kadar hızlı ki sen hangi hızda kamerayla ne kadar yakından bakarsan bak logoyu sabit görebiliyorsun. Bu da sanal gerçeklikte önemli bir konu. Objelerin olduğu yerde değiştikleri anda sizin gözünüze aktarılabilmeleri adına yenilikçi bir teknoloji. Nvidia tarafından sergilenmesi enteresan. Açıkçası hani bu monitör teknolojileri sergileyen birinden beklersin değil mi? Monitör üreten birinden beklersin. Ekranları olan Samsung'dan vesaire LG'den beklersin ama Nvidia gerçekten oyunculuk adına arka planda farklı teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışıyor. Helal olsun diyelim. Son haberim ise HTC One söylentileri hakkında. Bu hafta iki söylenti daha çıktı. Bir tanesi çok gelişmiş bir ses yongasına sahip olacağı. Bir diğer videoda da hala da kamerasının dünyanın en iyi kamerası olacağını söylüyor firma. Çok az kaldı. Bu hafta inşallah lansmanında olacağız ve telefonu görme şansı elde edeceğiz. Ben düşüncelerinizi merak ediyorum. Gerçekten merak ediyor musunuz da HTC One'ı? Yavaş yavaş son videolardan sonra bende merak oluşmaya başladı.
Evet, HTC zaten son dönemlerde birçok alanda mücadele. İşte özellikle VR teknolojileriyle falan. Bakalım telefon ondan ne yapacak?
Evet, yani bakalım.
Hani, en güçlü olduğu şey zaten o. Kısa kısalara geçiyorum ben de oyun bölümünde arkadaşlar. Dark Souls 3'ün ilk inceleme puanları yayınlandı. Biz de oyunun derinlemesini zaten şu anda detaylıca bakıyoruz. Son rötuşlarımız kaldı incelemeyle ilgili. Oyun basında farklı görüşler var. Kimileri 9.5 falan vermiş, kimileri ise 7 vermiş oyuna. Bu da bana garip geldi açıkçası. Açıkça söyleyeyim, ben ilk izlenimlerimi aktaracak olursam ilk Dark Souls ve Demon Souls kadar iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum ben. Gerek tasarımsal olarak, gerekse de oynanış olarak. Fakat Demon's Souls 2'den daha iyi bir deneyim ortaya sunmuşlar. Ama 9,5-2,5 puanlar da...
Çok uçuk diyorsun.
Evet, çok uçuk puanlar ve 7 gibi çok düşük puanlar da bence hak etmiyor oyun. Bizim inceleme
gerçi puanımız... Gerçi IGN biliyorsun biraz popülist yaklaşıyor. Oyuncunun damarına göre veriyor, şerbeti veriyor. Bizim oyuncumuz da bunu seviyor zaten. Dünya artık bu hale gitti. Şimdi adamlar 8 falan verseler... Bir sürü şeyler, sübyanlar uğraşacaklar orada onları hakareden, tamam mı? Onun yerine ver 9,5'a gitsin diyor. Zaten alacak, alan adam alacak diyor. Almayan adam da beni görüp mü alacak diyor.
Ya zaten evet, bu puanlama sistemi son dönemlerde çok değişti. 8 alan oyuna kötü gözle bakıyorlar yani. Çok garip
ya bir şey. Ya da böyle oyunda sen kişisel bir görüş söylüyorsun. Utanmasa adam ana avrat sövecek yani.
Evet evet yani.
Böyle bir salakça bir yere doğru gidiyor vallahi, hayırlısı.
Maalesef öyle yani, bir de...
Haklılar yani 9,5 10 vermekte. Ben olsam hepsine 10 veririm. Her çıkan oyuna 10 veririm yani. Sıkıntı yok. Böylece herkesten iyi geçinirsin.
Seven zaten mutlu olacak olan yani. Diyorsun da maalesef onunla yapamıyoruz tabii ki. Quantum Break'i korsan oynarsanız karakterin gözüne bir yama gibi bir şey geliyor.
Evet,
korsan
değişik,
yaması
güzel
geliyor.
Bir şey ya.
De novo sistemiyle korunuyor. Kırılması gerçekten zor olacaktır Quantum Break'in, ama kırılırsa da böyle bir şey olacak. Fakat yani güzel bir çözüm değil. Niye diyeceksin? Birisi şey demiş hatta yorumlardan. Bedava skin pack dağıtıyorlar.
Değil mi?
Sırf yani öyle oynamak için bile korsanını insanlar oynayabilir
orada
demişler.
Şöyle bir durum var. Bu tip seçenekler arkadaşlar, eğer canlı yayın falan yapacaksanız, bu oyunu kaydedip yayınlayacaksanız, sizin direkt olarak oyunun kopyasını oynadığınızı tüm dünyaya aslında anons eden şeyler.
Ama evde oynayacaksanız sorun yok.
Evde tek başınıza oynayacaksanız ne yaparsanız yapın zaten.
Aynen. Dirt Rally'nin konsol sürümleri piyasaya çıktı. Biliyorsun Mesut, PC'de büyük bir zevkle oynadık.
Ve uzun zamandır da erken erişimde oyun. Evet, yani evet. PC'de aslında çok değişik bir geliştirme aşamasından geçti oyun.
Evet yani Codemasters'ın ilk defa rahatça geliştirdiği bir oyun olmuş. Evet. Bu pazarlama stratejisini falan bir kenara bırakmış adamlar. Nasıl bir oyun yapmak istiyoruz deyip öyle bir oyun
yapmışlar.
Kullanıcıdan
gelen geri bildirimleri oldukça fazla önemsediler ve sürekli olarak güncellediler oyunu.
Evet, PC'ye sürekli yeni arabalar geldi ücretsiz olarak. Şu an konsol sürümleri de tamamen kutulu olarak piyasaya çıktı. 1080p ve 60 FPS'den neredeyse hiç ödün vermiyor 60 FPS'den. Ve çok rahatlıkla, çok akıcı bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Ben herkese öneriyorum bu oyunu. Bir de Dota 2'ye sanal gerçeklik desteği gelmiş. Biliyorsunuz bu MOBA oyunlarında sanal gerçeklik nasıl olacak falan diyebilirsiniz. Çünkü haritayı yukarıdan falan görüyorsunuz. Fakat zaten karakterin gözünden görmeyeceksiniz dünyayı. Doğrudan işte istatistik veriyor. Önünüzde dev bir ekran var. Bu dev ekrana bakarken bir sağınıza dönüp böyle istatistiklere bakıyorsunuz. Diğer tarafa dönüp karakterlere bakıyorsunuz özellikle.
Güzel olmuş.
Durumda
çok güzel, mantıklı kullanmışlar.
Evet, Valve gerçekten iyi kullanmış. HTC Vive zaten destekliyor bunu.
Ya işte orada da şeyi yaşayacak arkadaşlarımız. Bu sanal gerçeklik kaskları yaygınlaştığında denediklerinde görecekler. Sanal gerçeklik kasklarının çözünürlüğü, ekran çözünürlüğü şu anda... O deneyimi tam yaşayabilmene yetmiyor. Neden biliyor musun? Çok uzaktaki objeleri ne yazık ki o pikseller araya girdiği için, pikselleri görebildiği için okuyamıyorsun zaten. Net bir şekilde göremiyorsun. O yüzden tam olarak şu anda hani gözünüzle gördüğünüz netlikte bir şey hayal etmeyin. Kötü olmayacaktır ama hayal ettikleri kadar da şey bir ekran değil o. Hani piksel ekrana yani bakıyormuş gibi de görmüyorsun. Çünkü pikselleri hala görebiliyorsun ne yazık ki. Hem Oculus'ta hem de Vive'da.
Evet, sen deneyimleme fırsatı buldun bunları daha yakından. Ama bakalım, ben de denediğimde daha iyi şeyler,
daha iyi şeyler söyleyebileceğim diyorsun.
Aynen.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Ne yazık ki hastaydım. Alkan'ı da hasta ettim gibi. O da öksürmeye başladı. Birazcık böyle durgun geçmiş olabilir bir program. Kusurumuza bakmayın lütfen. Ben Erdi'nin sunmasını isteyecektim ama Erdi de Manisa'da. Vestel fabrikalarını geziyor onlar da. Bu yüzden dedik ki program çıkmamasındansa hasta da olsak bir çıkalım. İzleyenlerimizle, sevenlerimizle buluşalım. Umarım kırmamışsınızdır. Bazen coşuyoruz, böyle laflar ediyoruz ama bazı kardeşlerimiz direkt üstlerine alınıyorlar. Benim kimseyi kırmak gibi bir derdim yok. Ben birazcık aklımdakini direkt söyleyen bir adam. Patavatsız oluyor herhalde bu, değil mi? Pat ya, diye söyleyen adam öyle mi olur?
Hayır, öyle değil de aslında şöyle. Yani hani bir şeyi tasarlayarak söylemektense evet, istediğin gibi söylemek daha samimi. Zaten arkadaşlar da biraz... bu yüzden seni çok seviyorlar. Geçen haftaki yorumlarda da bu ortaya çıktı.
Evet, seven de var, sevmeyen de var tabii. Aralarında görüyoruz, üzülmeyenler de olmuş ama bizim dediğimiz gibi kimseyle şahsi olarak bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Amacımız doğru bildiğimizi doğru bir şekilde sizlere aktarmak ve sizin düşüncelerinizi de tabii ki görmek. Bazen benim üslubum kırıcı oluyor. Bundan dolayı da kırdığım varsa özür diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.